Ayrım 33, Sarıkamış Dramı, Alptekin Müderrisoğlu, Sayfa 307. Albay Hafız Akı gece yarısından sonra kol ordusuna bir bildiri yayımladı. 10. Kol Ordu Birliklerine, bütün subayların ve erlerin büyük gayretleri ve Allah'ın yardımı sayesinde karşımızdaki düşman dağıtılmış ve kol ordumuz zaferden zafere ulaşmıştır. Bugünlerin bütün şehitlerini saygıyla anar, her ne olursa olsun disiplinin sürdürülmesini isterim. 10. Kol Ordu Komutanı ve Padişah'ın damadı Hafız Hakkı. Hafız Hakkı bu bildiriyi yayımladığı saatlerde kol ordusunun 30. tümeniyle birlikte geceyi Arsenik köyünde geçiriyordu. Öteki tümenlerinden 32. tümen Patsik köyünde geceliyordu. 31. tümenin ise Kosor'da gecelemesi gerekiyordu. Ama dün bütün gündüz ve gece yürüdüğü halde 8 kilometre ötedeki Kosor'a varamamıştı. Albay Hafız Hakkı bu bildiriden sonra tümenlerine bir de günlük emir gönderdi. Konak yerine en önce gelen birlik ilk önce yürüyüşe başlamak üzere 26 Aralık sabahı saat 5'te Beyköy yönünde yürüyüşe başlanacaktır. Arsenik'ten belirtilen zamanda hareket etti 30. tümen. Albay Hafız Hakkı ve kol ordu karargah subayları atlarına binmişler, tümenle birlikte ilerliyorlardı. İzlenen yol Allahu Ekber dağından geçiyordu. Dardı ve dizleri aşan karla kaplıydı. Zorunlu olarak ikili sıra halinde yürünüyor, yürüyüş kolu uzadıkça uzuyordu. En arkadan gelenler önlerinde uzanan 6-7 kilometre uzunluğundaki gri bir çizginin kıvrıla kıvrıla Allahu Ekber dağına tırmandığını görüyorlardı. Yürüyüş kolu karınca dizisi gibi görünüyordu uzaktan. Yürüyüş sırasında talimnamelerde izine bağlanan bütün hareketler serbest bırakılmıştı. Yaka açmak, konuşmak, sigara içmek, tüfeği istenildiği gibi taşımak serbestti. Hızı arttırmaya yönelik bu rahatlıklar birkaç saatlik yürüyüşten sonra işe yaramaz oldu. Öndekilerin çoğu yerde yarı bele dek uzanan karları yarması ve yolu açması gitgide yavaşladı. Uzun yürüyüş kolunun hızı da karınca hızına dönüştü. Zaman zaman duraklamalar olduğunu gören Hafız Hakkı atını sürerek öne geçti. Kolordu Kurmay Başkanı Alman binbaşısı Lange ve öteki karargah subayları da onu izlediler. Atlar göğüslerine dek çıkan karları yararak ilerlemeye koyuldu. Subaylar sırayla öne çıkıyor, yorgunluktan adım atamaz hale gelinceye dek atlarını kamçılıyor, sonra bir başkası öne geçiyordu. Zorlanan atların gövdelerinden fışkıran ter buğular çıkararak bacaklarına inip oralarda beyaz köpükler biçiminde birikiyor ve donuyordu. Atlar iyice yorulunca bundan vazgeçildi. Yolun açılması işi çileli savaşçılara bırakıldı yeniden. Kar yağmıyordu, hava açıktı. Sıcaklığını yeryüzüne indiremeyen güneş cılız ışıklarını esirgemiyordu hiç olmazsa. Allahu Ekber dağının çıplak tepeleri, yamaçları, gözün alabildiği her yanı lekesiz ak bir çarşafla örtülmüştü sanki. Öğütülmüş cam gibi parlayan kar gözleri kamaştırıyor, göz kapaklarını kısmak zorunda kalan savaşçılar yerden kaldırmaktan korkarcasına boyunlarını öne büküp öyle yürüyorlardı. Isı sıfırın altında 20-25 derece arasında oynuyordu. Rüzgar almayan kuytuluklarda -15 dereceye dek yükseldiği, rüzgara açık sırtlarda -25 dereceden daha aşağılara düştüğü oluyordu. Vadilerde sırtların gerilerinde varlığını duyuramayan rüzgar, yamaçları dönerken savaşçıların yüzlerinde birden tokat gibi şaklıyor, üstlerini ve atların yelelerini yerden kaldırdığı kar savruntularıyla dolduruyordu. Konuşmak, hatta türkü çağırmak serbestti. Soğuk dudakları kenetlemiş ya da tükene tükene kimsede ağız açacak derman kalmamıştı. Birbirlerini gayrete getiren sesler de kesilmişti. Yorgunluktan kalp çarpıntıları ve solumalar artmıştı. Ağızlardan, burunlardan kesik puflamalarla çıkan beyaz buhar bulutçukları keçeleşen sakallara, bıyıklara yapışıyor, hemencecik kırağıya dönüşüyordu. Öğleye doğru yürüyüş kolunun hızı iyice düşmüş, Allahu Ekber dağına tırmanış arttıkça rüzgar şiddetlenmeye başlamıştı. Yükselişle birlikte soğuk da dozunu arttırmış, buzlu bir ayaz soluk aldırmaz olmuştu. Karları aşmak için ayaklarını diz hizasına dek kaldırarak adım atma zorunluluğu, baldırları kalçalara bağlayan kasları yormuş, bitirmiş, savaşçıların her yanını dayanılmaz ağrılar sarmıştı. Uzaktan yankılanan kurt ulumalarına kulaklarını dikiyorlar, üstlerinden gaklayarak geçen karga kümelerine ürpererek bakıyorlardı. Kurda kuşa yem olma korkusu içlerine çöreklenmişti savaşçıların. Savaşçıda bedensel tükenişin ilk belirtisi yürüyüş koluna oranla adımlarının yavaşlamasında görülüyordu. Önündekiyle arası açılıyor, arkadan gelenler yürüyüşü aksatmamak için onu itip geçiyorlardı. Gelip geçenden medet umuyordu bitkin savaşçı. Ama herkes kendi başının derdine düşmüştü. Bir başkasına omuz vermek, koluna girmek, sürüklemeye çalışmak, kendi tükenişini hızlandıracağından kimse yardıma cesaret edemiyordu. Tutunmak isteyenden, sarılmaya niyetlenenden kaçıyordu. Çaresiz bitkin savaşçı, erzak, dağ topu parçaları ve cephane yüklü katırlara, atlara, arabalara, toplara can havliyle tutunmak istiyordu. Sürücüler karşı çıkıyordu buna da. Yorgunluktan dermanı kalmayan hayvanları kendi göz bebekleri gibi koruyan, ha şimdi çökecek, ha şimdi yıkılacak diye ödleri kopan sürücüler kimseleri yaklaştırmıyordu hayvanlara, arabalara. Hayvanın yıkılıp kalması, yükünün öteki hayvanlara aktarılması demekti. Bu yüzden yorgunluktan perişan oldukları halde kendileri bile tutunamıyordu hayvanlara. Kimseden yardım ummayacağını anlayan savaşçı bir kıyılara koyamadığı tüfeğinin ve sırt torbasındakilerin verdiği ağırlığın altında iki büklüm yürümeye zorluyordu kendini. Bu zorlanışla bedensel gücünün son kırıntılarını harcamaya başlıyor, güçten kesilip yıkılıncaya dek paytak paytak adımlar atıyordu. Yere düşünce aniden dehşete kapılıyor, kalkıp yürümeye yelteniyordu. Fakat tükeniş tamdır artık. Bir iki adımda gücünün en son zerrelerini de tüketecek, motor duracak, oraya yığılıverecektir. Terden ıslanıp bedenine yapışan iç çamaşırları donmayı kolaylaştıracaktır. Bir de yolun kıyısına, karların üstüne kendiliğinden çökenler vardı. Bekleyen ölümün bilincinde olanlar biraz soluklandıktan sonra yola koyulmaya çalışıyordu. Ama döküntülerin çoğu ağrılar içindeki bitkin bedenleriyle yere çökünce rehavetten kurtulamıyordu. Yorgun bacak kaslarının gevşemesiyle tüm gövdeyi saran tatlı uyuşukluğa kaptırıyorlardı kendilerini. Bu kapılış aynı tatlı uyuşukluk içinde ölüme geçişle sonuçlanıyordu. Donmaya başladıklarını bile sezemeden donuyorlardı. Atların, katırların donarak ölümü farklı olmuyordu. Gücünü yitiren hayvan önce bir çöküyor, sürücünün ard arda şaklattığı kamçıların uyarısıyla silkinip ayağa kalkıyor, yürümeye koyuluyordu. Sürücü bu çöküşün tökezlenmeden mi yoksa yorgunluktan mı olduğunu anlamak için dikkat kesiliyor, hayvanı kollamaya başlıyordu. Derken biraz sonra yeniden yıkılıyordu hayvancağız karların üstüne. Sürücüler, yakındakiler koşuşuyor, hayvanın üstündeki yükler indiriliyor, bir arabayı ya da bir topu çekiyorsa koşum kayışları çözülüyordu. Üşümesin diye terden köpük köpük olmuş gövdesine bir şeyler örtülüyordu. Hayvan biraz soluklandıktan sonra eğerinden, dizgininden çekilerek, şiddetle kamçılanarak ayağa kaldırılmaya çalışılıyordu. Kalkamazsa yolun kıyısına çekiliyordu. Hafif hafif debelenmeye başlayan hayvanın ağzından burnundan fışkıran buharlar giderek cılızlaşıyor, sonra son bir puflamayla kesiliveriyordu. Öğleden sonra yol kıyısına sıralanan donukların sayısı hızla artmaya başlamıştı. Kar yağmadığından üstleri örtülmüyor, rüzgarın yerden savurduklarına rağmen görünüşlerini koruyorlardı. Gelip geçenlere oracığa kıvrılmış uyuyor havası veriyorlardı. Bu havayı gölgeleyen tek şey biçimlerindeki katılıktı. Sere serpe uzanıştaki rahatlık, yumuşaklık yoktu yatışlarında. Havaya kalkık bacaklar, kollar, kara bir boşluk gibi gözüken ağızlar ürperticiydi. Donuk hayvanların görünümü ise tek düzeydi. Yüzü koyun ya da sırt üstü olanları yoktu insanlar gibi. Bir yanlarına yatmışlar, üstte kalan bacakları boşlukta asılı gibi ileriye uzanmıştı. Yol boyunca sıralanmış donuklar yürüyenlerin morallerini bozuyor, yaşamlarını sürdürme çabalarını arttırıyordu. Ulumaları yamaçlarda yankılanan kurtların yürüyüş kolu geçtikten sonra döküntülere, donuklara saldıracağını, kargaların üşüşeceğini düşünmek sinirlerini yıpratıyordu. Hele arada bir karganın hızla dalıp bir donuğun başına konmasıyla kalkmasının bir olduğunu, sonra yanından geçerken o donuğun bir gözünün yuvasının boş kaldığını görmeleri korkuyla titretiyordu savaşçıları. Yürüyüş kolunun gerisindekiler Allahu Ekber dağına kıvrıla kıvrıla tırmanan dar yolda gri benekler biçiminde iki dizinin oluştuğunu, bunlardan birinin ağır ağır ilerlediğini, öteki dizinin hiç kımıldamadığını gördükçe dehşete kapılıyorlardı. Dağın doruğuna yaklaşıldıkça hareketsiz beneklerde artış, buna karşılık ilerleyen dizide belirgin bir seyrelme dikkati çekiyordu. Ve yürüyüş kolunun başı tam 14 saat süren bir ölüm yolculuğundan sonra Allahu Ekber dağını aşıp dağın doğu eteğindeki Beyköy'e ulaştı. Albay Hafız Hakkı da karargahındaki subaylarla gelip köyün evlerinden birine yerleşti. Yürüyüş kolunun ardı kesilince büyük yıkım bütün çıplaklığıyla ortaya çıktı. 150 savaşçıdan oluşan bölüklerdeki savaşçı sayısı 10-15'e dek düşmüş, hatta bazı bölüklerde subaylardan başka kimse kalmamıştı. %90'ı aşan bir yitik verilmişti. Tarih çatışma olmadan bir tümen gücündeki bir kuvvetin böyle korkunç bir felakete uğrayışını ilk kez kaydediyordu. Allah-u Ekber dağına tırmanmaya başlamadan önce 30. tümenin savaşçı sayısı 16.300 dolayındaydı. Yapılan yoklamalarda Beyköy'deki savaşçı sayısının 1.400'e zor ulaştığı anlaşılmıştı. Bir günlük yürüyüşte Allah-u Ekber dağı 15.000'e yakın savaşçıyı yutmuş, yok etmişti. Subay yetiğinin az oluşu çoğunun at üstünde olmasından ve Erzurum'da kendi paralarıyla satın aldıkları kışlık giyeceklerdendi. Albay Hafız Hakkı Beyköy'de bir ocağın karşısına geçmiş kara kara düşünüyordu. Allahu Ekber dağını aşarken savaşçıların acı durumlarını, karların üstüne yığılıp can verişlerini, yol boyunca donukların artarken yürüyüş kolunun gittikçe azaldığını görmüştü. Ama %90'ı aşan bir yitik ummamıştı kuşkusuz. Şimdi felaketin büyüklüğü ortaya çıkmıştı. 15.000'e yakın gencin kendi hatasının ve kişisel tutkularının kurbanı olduğunu anlamıştı. Vicdan azabı çekiyor olmalıydı ki kurmaylarının Beyköy'de bir gün dinlenilmesi önerisini hiç duraksamadan kabul etti. Koca bir tümenden arta kalan, aç, bitkin, soğuktan perişan, aksırıklı, öksürüklü 1.400 savaşçının yaşamlarını sürdürmesi bu dinlenmeye bağlıydı. Bazılarının ellerinde ayaklarında küçük donmalar vardı. İyileştirilmediği takdirde kangrene dönüşecek, o zaman savaşçıyı kurtarmak için elini ayağını kesmek gerekecekti. Dağ başında sınırlı olanaklarla yapılacak böyle bir operasyonun iyi sonuç vermesi beklenemezdi. Savaşçı kan kaybından ölebilirdi. Sonra bir başka yerden Allahu Ekber dağını aşmaya çalışan 31. tümenin de hedefi olan Başköy'e daha iyi durumda varamayacağını düşünüyordu Hafız Hakkı. Kim bilir o tümen savaşçılarının kaçta kaçını Allahu Ekber dağında bırakmıştı. Eriyip iskelete dönen iki tümenle Sarıkamış'a Enver Paşa'dan önce varmaktan umudunu kesmiş, plana aykırı olarak açtığı bu zalim dağ Sarıkamış Fatih'i unvanını kazanma düşlerini de silip süpürmüş, karlara gömmüştü. Elinde kalan bir avuç savaşçıyı kurtarma derdine düşmüştü şimdi. Bir günlük dinlenme yerindeydi, kurtarıcıydı. Savaşçılar köy odalarında, gürül gürül yanan ocaklarının başlarında dinlenecek, köylülerin pişireceği yemeklerle kendilerine gelecek, öksürüğü aksırığı olanlar, donma başlangıcı görülenler iyileşeceklerdi. Albay Hafız Hakkı'nın dinlenmeye rıza göstermesi herkesi sevindirmişti. Doğaya meydan okumanın anlamsızlığını anlamış gibiydi. Ama dinlenme emrini verirken yine de yükseklerden uçmaktan, atıp tutmaktan kendini alamadı. 10. Kolordu iskeletine verdiği emir şöyleydi. Penek'te perişan edilen düşman 2000 tutsak bıraktıktan sonra kurtulan 300-500 kişilik döküntüsü perişan bir halde dağlardan Beyli Ahmet'e gitmişlerdir. Bunlar birliklerimizin saldırılarından titreyerek söz etmektedirler. Bugün Beyli Ahmet'te düşmanın 2 taburu ile 2 topu bulunmaktadır. Diğer 3 taburu da Başköy'ün 9 kilometre güneydoğusundaki yoldan Kakaç'a geçmiştir. Kolordu birliklerinin düşmana şimdikinden daha şiddetli hücumlar yapabilmesi için 27 Aralık günü dinlenmeye ayrılmıştır. Düşmanın pek yakınında geçirilecek gün içinde sayımızı düşmana göstermemek amacıyla evlerin dışında gezilmemesi, konak bölgesi dışına asker ve halktan kimsenin bırakılmaması ve düşmanın gözetlemesine elverişli yerlerin düşman keşif kollarına kapatılması gerekmektedir. Emir verilir verilmez çabukça harekete geçebilmek için önlemler alınmalıdır. Er-Iğdırlı Halil İbrahim midesini kemiren açlığın acımasızca bastırdığını, adımlarının yorgunluktan daha çok açlıktan güçsüzleştiğini hissediyordu. Yularını koluna geçirdiği makineli tüfek ve cephane yüklü atı arkasından geliyordu. Açlığı deşilmişti, yürürken elinde olmadan öğürüyor, bağırsaklarının içinde kurtlar gibi der top olduğunu seziyordu. Açlık iyice dayatmış, başına vurmuş, beynini sarhoşa döndürmüştü. Birazcık ekmeği olsaydı, ısıra ısıra gidebileceği küçük bir ekmek. Hem yürüyor hem ekmeği hayal ediyordu. Herkes Halil İbrahim'i Iğdırlı biliyordu, oysa o Iğdır'ı hiç görmemişti. Arkadaşların hep aynı şeyi söylerdi. Babam atam 93 harbinde, Uruslar yürüyünce Iğdır'dan Sivas'a göçmüşler. Iğdır'da bir güzel bağları bahçeleri varmış. Bağların içinden bir dere geçermiş ki suyu Kevser'den tatlı. Bollukta paşalar gibi yaşarlarmış. Südü bozuk emmim Iğdır'da kalmış, malın mülkün üstüne oturmuş. Uruslar arayı bulmuşlar. Naçalike, Stranijnika ziyafet verirlermiş. Dipnot, o günlerde Doğu Anadolu halkı Ruslara Urus diyordu. Naçalik Rus kaymakamı, Strajnik kendi atı ve silahıyla ücretli jandarmalık yapan kişi. Gavurların gönüllerini edip keyiflerini sürdürürlermiş. Biz de Sivas'ın kıraç toprağında elimiz böğrümüzde yakınıp dururuz. Enver Paşa Urus'u tepeleyip Iğdır'a bayrağımızı dikince bağımıza bahçemize döneceğiz. Irzı gırık emmi oğullarını Enver Paşa asmazsa ben asarım Allah'ın izniyle. Açlığın kemirişleri dayanılmaz olunca önceleri yaptığı gibi bir avuç kar atmadı ağzına. İşe yaramadığına inanmıştı çünkü. Susuzluk yalatıyor, sesini kısıyordu. Üstelik kar ağızda eriyip mideye inerken içini soğutuyordu insanın, üşümeyi arttırıyordu. Bir başka yol buldu. Tüklüğünü yeni baştan yutuyor, oyalanıyordu. Bir süre sonra bu da avutmaz oldu. Ağzının içinde bir şey olmalıydı. Düşünürken aklına tek serveti geldi. Köyünden ayrılırken kara günler için anacığının verdiği maden para bir gümüş mecidiye. Eline doladı, paçavraları çözdü, ceketinin göğüs cebine koyduğu mecidiyeyi çıkardı. Buz gibiydi para. Hohladı, azıcık ısıttı, ağzına attı. Halil İbrahim savaşı kendi özel hesaplaşması olarak kabul ediyordu. Babasından, anasından dinledikleriyle amcasının oğullarına amansız düşman kesilmiş, günlerdir karlı yollarda çektiği eziyet kinini arttırmıştı. Soğuk ve açlık birleşip üstüne çullanınca Iğdır'daki bağlar, bahçeler cennet kesilmişti gözüne. Onlara kavuşma umudundan güç kazanıyordu. Kolundaki yuların gerilmesinden atın durduğunu anladı. Şimşek gibi bir düşünce çaktı kafasında. Eyvah, ata bir şey oldu. Gidici mi yoksa? Kafasını çevirince atın durduğunu, arka ayaklarını iki yana açtığını ve irice dışkı çıkardığını gördü, rahatladı. Ezilmiş kar üstüne düşen dışkı orada yayıldı, bir somun biçimini aldı. Üstünde buharlar tütüyordu. Silkiden at deh demeyi beklemeden yürümeye koyuldu. Atın dışkısı Halil İbrahim'in düşüncelerini bir başka yöne çekti. Fırından yeni çıkmış buram buram tüten ekmeğe benzetti onu. Benzetiş açlığını depreştirdi, bilinçaltı bir dürtüyle çıkarttığı salgı midesini doldurdu. Derken kendi açlığı ile atın dışkısı arasında bir köprü daha kuruldu kafasında. Dışkıdaki sindirilmemiş arpa tanelerinin azlığı dikkatini çekti. Eskiden öyle miydi? Arpa tanecikleri dolu olurdu dışkı. 3 gündür çok az arpa dağıtmışlardı. Her zaman yarıya dek arpayla doldururdu yem torbasını. Son günlerde dağıtılan arpa torbanın dibinde en çok 3, bilemedin 4 parmak olmuştu. Hayvanlar da açtı. Arpa yeni bir çağrışım yaptı. Torbanın dibinde atın dudaklarının erişemediği arpa tanecikleri kalmış olmalıydı. Bir çırpıda eğere asılı torbayı aldı, elini daldırdı, karıştırdı. Mutluluk parıltısı belirdi yüzünde. Eli yarım avuç samanla karışık arpayla çıktı torbadan. Bir üfürüşte samanları uçurdu, arpaları ağzına attı, çiğnemeye başladı. Tadı kekremsiydi, aldırmadı. Tek arpa tanesi bırakmadı torbada. Hem yürüdü hem usul usul ağzını oyalaya oyalaya yedi arpaları. Sonra atın sağrısına bir şaplak attı, şaka dolu söylendi. Rızkına ortak oldum, kusura bakmasın gayrı. Neşeliydi, midesini avunduracak bir şeyler bulmuştu. Neşesi iç dünyasından sıyrılmasına, dışa açılmasına yardımcı oldu. Önünde yürüyen Kemahlı Er Veysel'in kaputunu eline aldığını ve başını açık tuttuğunu o zaman fark etti. Çılgın gibi atılı, ''Dellendin mi hemşerim, donacan lan!'' Yanına vardığında Veysel'in ceketinin düğmelerini de çözmüş olduğunu gördü. Alnı boncuk boncuk terle kaplıydı. Anlamını yitirmiş bakışlarla inler gibi konuştu. ''Ah kardeşim, yanıyorum. Ateş bastı her yanımı. Elimden ayağımdan can çekilir oldu. Soğukladım herhal.'' Dipno, soğuklamak soğuk algınlığı, soğuğun neden olduğu grip ve benzeri hastalıklar. Halil İbrahim'in içi cız etti birden. Gömleğinin yakasını araladı Veysel'in. Boynunda kırmızı mercimeğe benzer bir leke gördü. Lekenin üstüne işaret parmağıyla kuvvetlice bastırıp geri çekti. Parmağının basıncıyla kaybolmuş olan kırmızı leke yavaş yavaş yeniden ortaya çıktı. Kesin tifüs belirtisiydi. Hastalığın ilk yüksek ateş yoklamaları başlamış, fakat hava çok soğuk olduğundan etkisini gösterememiş, komaya sokamamıştı. Halil İbrahim bozuntuya vermedi. ''Fena soğuklamışsın hemşerim.'' dedi sadece. Veysel yolun kıyısına çöktü iyice halsizleşen vücuduyla. ''Mahvoldum Iğdırlı'da, öldüm bittim yorgunluktan. Başım kazan gibi kaynıyor. Azıcık oturup soluklanayım. Benim hayvanı yedeğini al. Nasipse ardınızdan varır yetişirim.'' Tifüs yavaş yavaş savaşçılar arasında kendisini göstermeye başlamıştı. Kemahlı Er Veysel de yol kıyılarına seriliveren çoğu savaşçılar gibi soğuktan donarak değil, ateşler içinde yanarak can verecekti. Son günlerde döküntüler arasında tifüsten ölenlerin sayısında artış görülüyordu. 33. Ayrımın sonu. Sayfa 315.